Birinci ayrım. Bu kitap Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Hesaplaşma. Hitler, Churchill, Stalin ve Roosevelt'in bilinmeyen hesaplaşması. Yazarı Atakan Büyükdağ, türü tarih, inceleme, araştırma. Destek Yayınları 22. baskı Ocak 2018. ISBN numarası 978-605-311-272-3. Bu kitap 392 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Kasım 2018. Arka kapak. Hesaplaşma. Evet değerli dinleyiciler, bugün tarihin belki de en karanlık günü. Almanya sabah saatlerinde Londra'ya ve Moskova'ya eş zamanlı olarak attığı atom bombalarıyla dünya tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştirdi. Hem Londra hem de Moskova sokakları can pazarına dönmüş durumda. Ölü sayısı milyonları aştı. Yerde yatan insanların yüzleri seçilmiyor. Patlamaya yakın olanların ise bedenlerinden eser yok. Eğer bu kitapta anlatılan gizli tarih yaşanmasaydı, 1940'ların ortalarında herkes yeni güne böyle bir radyo yayınıyla uyanabilirdi. Amerika ve İngiltere savaş sırasında bu korkuyla nasıl yaşayabildiler? Almanlar nükleer silah programı başlatırken onlar ne yapıyorlardı? Almanya atom bombasını neden icat edemedi? Bir sabotaj mı gerçekleşti? Peki nasıl? Amerika Almanya'nın teslim olmasına rağmen neden atom bombası projesini devam ettirdi? Başka amaçları mı vardı? Savaş sonrası tüm o Alman teknolojisine ne oldu? Sivillerin günahı neydi? Hesaplaşma ile ilk defa Türkçe literatüre girmekte olan arşiv bilgileriyle ülkemizde daha önce çoğu cevaplanmamış tüm bu sorulara cevap bulacak ve bu benzersiz bilgi keşfini Hitler'in, Churchill'in, Stalin'in ve Roosevelt'in, hatta bazen Truman'ın botlarıyla İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı topraklarda seyahate çıkarak o anları yaşayarak gerçekleştireceksiniz. Ön söz. Evet değerli dinleyiciler, bugün tarihin belki de en karanlık günü. Almanya sabah saatlerinde Londra'ya ve Moskova'ya eş zamanlı olarak attığı atom bombalarıyla dünya tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştirdi. Hem Londra hem de Moskova sokakları can pazarına dönüşmüş durumda. Ölü sayısı milyonları aştı. Yerde yatan insanların yüzleri seçilmiyor. Patlamaya yakın olanların ise bedenlerinden eser yok. İngiltere bir daha atom bombasıyla vurulmamak için saldırının ardından hemen koşulsuz şartsız teslim olduğunu açıkladı. Stalin ise henüz bir açıklama yapmadı ama tüm ordularının geri çekilmesi talimatını verdi. Aldığımız bilgilere göre yıpranmış bir Rusya'nın böyle bir tehdite karşı koyamayacağını düşünüyor. Öte yandan Hitler'in her an Amerika'ya atom bombası atabilecek bir teknoloji geliştirebileceğini düşünüp kendilerini bir sonraki hedef olarak gören New York halkı da hükümetlerine baskı yapmaya başladı. Şehirlerdeki nüfusun yaklaşık 1/4'üne etki eden atom bombası yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahip New York'ta 5 milyonun üzerinde bir zayiata sebep olabilir ve bize son gelen bilgilere göre ABD Başkanı Roosevelt Hitler'le pazarlığa oturmak istiyor. Eğer Almanya atom bombasını icat edebilseydi sonuç muhtemelen bu şekilde olacaktı. Peki bu ihtimalin varlığını bilen Amerika ve İngiltere savaş sırasında bu korkuyla nasıl yaşayabildiler? Almanlar nükleer silah programı başlatırken Amerika ve İngiltere ne yapıyorlardı? Hiç önlem almadılar mı? Peki Almanya neden atom bombasını icat edemedi? Sabotaj mı? O nasıl gerçekleşti? Amerika Almanya'nın teslim olmasına rağmen neden atom bombası projesini devam ettirdi? Başka amaçları mı vardı? Peki savaş sonrası tüm o Alman teknolojisine ne oldu? Bu kitapta ülkemizde daha önce çoğu cevaplanmamış olan tüm bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Üç kısımdan oluşan hesaplaşmanın ilk kısmında Hitler'in Norveç'i neden ve nasıl işgal ettiğini, orada atom bombası için gerekli olan unsuru nasıl ele geçirdiğini ve tarihi bir istihbaratın neleri değiştirdiğini, ikinci bölümde korku dolu rüyalar gören İngiltere ve Amerika'nın Hitler'in atom bombası projesine nasıl engel olmaya çalıştıklarını ve tarihin saklı kalmış bir dönüm noktası konusu olan kritik Wemork sabotajının nasıl gerçekleştiğini, 3. bölümde ise yeni dünya pazarlıklarını ve aldatmacalarını, atom bombasını icat eden Amerika'nın tek dişi kalmış Japonya'ya atom bombalarını nasıl, neden attığını ve patlamanın ardından neler yaşandığını birbirini takip eden bölümlerle okuyacaksınız. Tabii arada sürpriz bölümler de olacak. Uyumsuz ideolojilerin uyumlu bir hedef doğrultusunda müttefik olduğu, ülkelerin değil liderlerin ön planda bulunduğu, Amerika'nın yeni dünya düzenini kurmak için atom bombaları attığı bir dönemi içeren 2. Dünya Savaşı tarihin en önemli yaşanmışlıklarından biri olsa da maalesef ülkemizde ne müfredatta yeteri kadar yer alıyor ne de tarihçilerimiz tarafından hakkıyla araştırılıyor. Ben ülkemizdeki bu önemli eksikliğin mümkün olduğunca giderilmesini sizlere karşı bir sorumluluk olarak görüyor ve bugün 10 yılı aşkın bir süredir savaşın yaşandığı coğrafyalarda yaptığım araştırmaların konuyla ilgili önemli bir kısmını hesaplaşma aracılığıyla sizlere sunmanın sevincini yaşıyorum. Bu kitapta okuyacağınız bilgilerin neredeyse tamamı hesaplaşmayla birlikte ilk kez Türkçe literatüre girmektedir. Ben bu bilgileri Türkçe literatüre kazandırmanın gururunu yaşarken sizlerin de kitabı keyifle okumanızı temenni ediyor ve süreçte bana yardımcı olan yurt içi ve yurt dışındaki tüm arşiv, kütüphane ve müze yetkililerine teşekkür ediyorum. Atakan Büyükdağ, Haziran 2016. 1. Kısım. Hitler Yıldırımı ve Avrupa. Bu adam 5 yıldan fazladır aklını yitirmiş gibi Avrupa'da ateşe verilecek bir şeyler arıyor. Maalesef tekrar ve tekrar kendisine bu uluslararası yangına ülkesinin kapısını açan paralı uşaklar bulabilmeye de devam ediyor. Adolf Hitler. Dipnot: Hitler, Churchill'den bahsederken Reichstag, 4 Mayıs 1941. Ben Fransa'yı ve Fransızları hiçbir zaman sevmedim ve bunu da dile getirmekten hiç çekinmedim. Adolf Hitler. Dipnot: Adolf Hitler'in siyasi vasiyetnamesinden alıntıdır. 15 Şubat 1945. 1. Bölüm. Mecburuz, işgal edeceğiz. Pencereden usulca sızan sabahın ilk ışıkları masanın üzerindeki Norveç haritasına vurmaya başlamıştı. Bugünlerde Hitler'in uykuyla pek arası yoktu. Bir de başında bir Norveç belası vardı ki uyusa bile beynini ele geçirmiş olan düşünceler yüzünden gecenin ortasında olmadık bir anda kalkıyor, evinin içerisinde volta atarak düşünmeye başlıyordu. Tam düşüncenin en kritik yerinde bir de uykusundan uyanan Eva yanına gelip "Ne oldu, ne düşünüyorsun?" gibi sorular sormuyor muydu? Bunu bir türlü anlatamamıştı Eva'ya. O soru sorulduğu anda beyninde kurduğu tüm senaryo bir anda dağılıyor, tüm çaba boşa gidiyordu. Sahi, ne düşünüyorsun? Nasıl bir soruydu? Binlerce düşünceyi birbirine bağlamaya çalışırken, kendisi bile ne düşündüğünü net olarak bilemezken, bu soruya nasıl bir cevap verebilirdi ki? Aslında Eva da bu sorunun cevabının seni olmadığını biliyordu. Ama sanki ben de buradayım, ben de uyandım dermişçesine soruyordu. Durumdan bunalan Hitler artık daha etkili bir taktik geliştirmiş ve uykudan bayılana kadar yatmamaya karar vermişti. O zaman en azından birkaç saat de olsa uyuma şansı oluyordu. 27 Ocak sabahı da o uykusuz günlerden biriydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte birkaç saatlik uykuya dalmış olan Hitler, üniformasını giyerek genel karargaha gitti ve acilen askeri danışmanlarının toplanmasını emretti. Kaybedilecek zaman yoktu. Bu Norveç sorununun acilen çözülmesi gerekiyordu. Emri alan askeri danışmanlar öğle vakti karargaha gelmiş, hemen toplantı masasındaki yerlerini almışlardı. Danışmanlar kendi aralarında Nazi Almanyası'nın genişleyen sınırlarını değerlendirirken bir anda yüksek tavanıyla içerisindekileri küçücük hissettiren mimari harikası toplantı odasının ahşap kapısı açıldı ve Hitler hızlı adımlarla içeri girip elinde tuttuğu büyükçe bir kağıt parçasını masaya koydu. Masaya serince bir Norveç haritası olduğu anlaşılan şüpheli kağıt parçası bir anda tüm askeri danışmanlara aynı şeyi düşündürmüştü. Gerçekten de Hitler Norveç'i işgal edip yeni bir cephe mi açmayı düşünüyor? Bu doğrudan İngiltere ile savaş demek. Haritayı serdikten sonra askeri danışmanların yüzlerine bakan Hitler, uykusuzluğun da vermiş olduğu tahammülsüzlükle lafı dolandırmadan tarihi bir işgalin sinyallerini vermeye başladı.
Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizi oldukça önemli bir konu için davet ettim. Biliyorsunuz ki Polonya'nın işgali üzerinden yaklaşık 4 ay geçti ve bu süreç içerisinde hiç saldırgan olmadık, yeni bir cephe açmadık. Fakat mevcut şartlar bizi istem dışı eylemlere zorluyor. Bugünkü konu başlığımız Norveç. Hiç bana öyle bakmayın. Başından beri İskandinav ülkelerinin bağımsız kalmasını tercih ettiğimi her defasında dile getiriyorum. Ama İngilizlerin Norveç'e çıkarma yapma ihtimali var. Bunu önlememiz gerekiyor. Ayrıca Norveç'te üsler elde edilmesi Alman denizaltıları için oldukça faydalı olacak. İleriki yıllarda açılacak yeni cephelerde ve muharebelerde işimizi kolaylaştıracak. Norveç hükümeti bugünlerde iyice canımı sıkmaya başladı. Limanlarını İngilizlere açacağı söyleniyor. Zaten İngilizler şimdiden Atlantik'te ticari filolarımızın önünü kesmeye başladılar. Bir de üzerine bizim tosunu olan Churchill, 20 Ocak'ta yaptığı radyo yayınıyla bağımsız ülkeleri buna karşı birlik olmaya davet etti. Evlat olsa sevilmez şu herif. İşin özü, Norveç kaybetmeyi göze alacağımız bir ülke değil. Biliyorsunuz ki İsveç demir cevheri sevkiyatını Norveç'ten yapıyoruz. Yılın 5 ayı Baltık Denizi donduğu için demir cevherini tren yoluyla Norveç'in Narvik limanına getirip oradan gemilere yüklüyoruz. Sadece geçen yıl İsveç'ten ne kadar demir cevheri ithal ettik biliyor musunuz? Tam 9 milyon ton. Bu sevkiyatın durması sanayimizin çökmesi anlamına gelir. Tüm bunların yanında bir de Norveç'te benim için çok değerli bir ürün var. Bunun İngiliz himayesine girmesine izin vermek insanlığa ihanet olur. Bu ürün ileride tüm savaşın seyrini değiştirecek, tek gecede tüm dünyaya hükmetmemizi sağlayacak olan bir ürün. Şimdilik daha fazla detay veremeyeceğim. Bunu Norveç işgalinin önemini anlamanız için söylüyorum. Sizden kapsamlı bir işgal planı oluşturmanızı istiyorum. 5 Şubat'a kadar vaktiniz var. 5 Şubat'ta özel bir heyet toplanacak ve hep birlikte hazırladığınız planınızı görüşeceğiz.
Hitler askeri danışmanlarını işgale hazırlarken müttefikler de boş durmuyordu. Hitler'in paranoyasını doğrularcasına Norveç'e çıkarma mı yapsak yoksa denizlere mayın döşeyip belirli limanlara mı konuşlansak şeklinde fikirler öne sürüyorlardı. Müttefikler o ürünün Hitler'in eline geçmesini engellemek için her şeyi yapmaya hazırlardı. 5 Şubat planlandığı gibi geçti ve askeri danışmanlar hazırladıkları işgal planlarını sundular. İşgal her zamanki gibi Hitler'in durdurulamaz Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı doktrinine bağlı olarak yapılacaktı ve kısa süre içerisinde Norveç direnişe izin verilmeden işgal edilecekti. Plan belirlendiğine göre artık daha somut adımlar atılabilirdi. 20 Şubat'ta Hitler General von Falkenhorst'u yanına çağırdı.
Hitler, buyurun General Falkenhorst, şöyle oturabilirsiniz.
Falkenhorst, hoş bulduk Führerim. Gergin gibisiniz.
Hitler, neden acaba? Savaşın ortasındayız, ondan olabilir mi?
Falkenhorst, kusura bakmayın Führerim, haklısınız.
Hitler, neyse, İngilizlerin önümüzdeki günlerde Norveç'i işgal edeceğini öğrendim. Onlardan önce orada olmalıyız. Norveç'in işgali için belirlenen işgal planı doğrultusunda tüm hazırlıkların tamamlanmasını istiyorum.
Falkenhorst, Führerim, eğer İngiltere Norveç'i işgal ederse oradan kendisine Berlin'e doğru giden bir yol açabilir. Bunu kesinlikle engellememiz gerekiyor.
Hitler, evet, acilen bölgeyi koruma amaçlı işgal etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu işgalde Danimarka'da stratejik bir önem taşıyor. Biz Norveç'i işgal ederken müttefiklerin Danimarka'ya konuşlanmasını engellemek için orayı da işgal edeceğiz. 1 Mart'ta bütün işgal hazırlıklarını tamamlayın.
Falkenhorst, emredersiniz Führerim.
Norveç ve Danimarka'nın işgaliyle resmi olarak görevlendirilen Falkenhorst hızlıca hazırlıkları tamamlamıştı. 1 Mart'ta Naziler işgal için hazırdı. Bu sırada Norveç'i ele geçirme planları yapan müttefikler de ilk aşamada Norveç sahilini mayınlamaya ve Narvik, Trondheim, Bergen ve Stavanger'e yapılacak çıkarmalarda harekatın desteklenmesine karar vermişlerdi. Düşüncelerine göre mayınlar Nazileri Norveç sahillerinden uzak tutacak, yapacakları çıkarma da müttefiklerin Norveç'teki varlığını sembolize edecekti. Peki Hitler'in bu kadar ısrar ettiği, müttefiklerin de Hitler'den korumaya çalıştığı Norveç'teki bu gizli ve Hitler'e yeni bir cephe açtıracak kadar önemli ürün neydi? Tüm dünya bu sorunun cevabını çarpıcı bir şekilde öğrenecekti. 2. Bölüm: Norveç'e Nazi yıldırımı çarpıyor. 9 Nisan saat 5.15'te kimse daha ne olduğunu anlamadan Norveç ve Danimarka'ya Hitler'in yıldırımı çarptı. İşgal günü gazete haberleriyle radyo haberleri birbirine karışmış, tam bir kaos ortamı oluşmuştu. Bunun başlıca sebebi 9 Nisan sabahı gazetelerin bir önceki günün haberini yayımlamış olmasıydı. İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri Norveç karasularına girdiler ve Almanya ile ticaret yapacak tüm gemilerin geçişini engellemek için kıyı şeridi boyunca mayın döşediler. Tepelerinde uçan uçaklardan dolayı bir şeylerin ters gittiğini anlayan halk gazete haberiyle radyo haberlerinin karşıtlığı arasında kalmıştı. Gazete müttefiklerin Norveç sahillerine mayın döşediğini söylerken radyoyu açan halk, Almanlar Norveç kıyılarındaki birçok noktaya çıkarma yaptılar. Hatta Alman deniz kuvvetleri 2000 kilometre mesafedeki kuzeye kadar geldiler. Haberini duyuruyorlardı. Bu nasıl bir çelişkiydi böyle? İngiliz ve Fransızlar gerçekten mayın döşedilerse Alman deniz kuvvetleri nasıl olur da Norveç'i işgal etmeye kalkışabilirlerdi ki? Hem de 2000 kilometre kuzeye kadar. Radyoda verilen bilgilerde bir yanlışlık olabilir miydi acaba? Kısa bir süre sonra anlaşıldı ki durum inanılması güç ama gerçekti. Almanlar denizlerdeki hakimiyetiyle övünen İngilizlerin mayınlarını hiçe sayıp daha gün ağarmadan Norveç'e ve Danimarka'ya çıkarma yapmışlardı. Hem de müttefik donanmaları mayın döşemek ve belirli noktalara çıkarma yapmak için tam kadroyla bölgedeyken. İşin daha da şaşırtıcı tarafı Almanların bunu çok sembolik sayılarda asker ve donanma kullanarak yapmış olmasıydı. Blitzkrieg'in önemi bir kez daha kendisini belli etmişti. Hitler bir ağır kruvazör, 2 muharebe kruvazörü, 7 kruvazör, 14 muhrip, 28 U-bot ve birkaç lojistik destek gemisi ve işgal için getirdiği 3 tümenin ileri unsurları olan 10 bin kişi ve bir paraşüt taburuyla müttefiklerin korumasındaki Norveç'in başkentini ve en önemli limanlarını ele geçirmişti. Savaşta ilk kez kullanılan Luftwaffe'ye bağlı paraşütçü birlikler başkent Oslo ve Stavanger havaalanlarını turistik gezi yaparmışçasına "Selam, İngilizler sizi işgal edecekmiş, biz de sizi korumaya geldik" diyerek ele geçirmişlerdi. Peki Almanlar bu kadar küçük birliklerle müttefik devletlerin korumasındaki Norveç ve Danimarka'yı nasıl saatler içerisinde etkisiz hale getirmişlerdi? Cevap yine aynıydı. Blitzkrieg doktrini ve Luftwaffe farkı. Luftwaffe yani Alman Hava Kuvvetleri işgale 800 uçakla destek vermişti. Başlarının üzerinden 800 uçak geçen Norveç direnişçileriyle müttefik askerleri ise direnmenin yersiz olduğunu düşünüp kısa bir süre sonra geri çekilmişlerdi. Öte yandan Norveç savaş boyunca bağımsız kalacağını planlayıp savunma sanayine yatırım yapma ihtiyacı duymamış olan bir ülkeydi. Etkili hiçbir silahı olmayan, savunma teknolojilerinden yoksun bir Norveç'in savaş teknolojilerinin lokomotifi olan Almanya'ya direnmesinin bir anlamı da yoktu. Blitzkrieg doktrininin konvansiyonel savaş anlayışında bir devrim yaratacağını öngörmüş olan Hitler, bilinen bütün savaş tabularını yok ediyordu. Geceden sabaha ülke fethediyor, o ülkenin koruyucularını ve garantörlerini hiçe sayıyordu. "Kısacası kralınız gelsin, ben ilerliyorum," diyordu. Kral demişken, sayın Norveç'in kralı neredeydi? 3. Bölüm, nerede bunlar? Sabah saatlerinde kendisine gelen istihbaratta Norveç'in işgal edilmek üzere olduğunu öğrenen Norveç prensi Olav, Skaugum'da bulunan kraliyet malikanesindeki Buick marka Amerikan arabasına atlayıp babasının Oslo'daki sarayına doğru yola çıktı. Silahlı bir çatışmaya hazır olun uyarısını da kapıdaki kraliyet korumalarına yaptıktan sonra gaz pedalını intikam alıyormuşçasına kökleyen Prens Olav, önüne çıkan ve onu engellemeye çalışan her kim olursa olsun ezip geçmeyi aklına koymuştu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkmanın avantajını da kullanan Prens Olav, kimselere rastlamadan bir rüzgar esintisi gibi babasının sarayına vardı. Yanında eşi Prenses Martha, arka koltukta ise 3 çocuğu vardı. Haberi almış olan Kral Hakon 7 de oğlu Olav'ı sarayda hazır bekliyordu. Kral bir hışımla sarayın bahçesine giren oğlu Olav'ı direksiyonda görünce şaşkınlıkla "Oğlum neden arabayı kendin kullanıyorsun? Şoföre ne oldu?" diye sordu. Oğlu Olav'ın ise cevabı manidardı. "Artık kimseye güvenemem baba." Kral Hakon da hemen araca atladı ve hep beraber Oslo ana tren istasyonunun yolunu tuttular. Sabah saat 7'de tren istasyonuna vardılar. Tren istasyonunda kralı ve ailesini parlamentonun başkanı Karl Joachim Hamro ve başbakan Nygaard Svold'un kabinesindeki bakanlar karşıladı. Hükümetin tüm önemli isimleri buradaydı. Hamro, kralım ve prensim hoş geldiniz. Kral Hakon, hoş bulduk Bay Hamro, plan nedir?
Hamro kralım, peronda gördüğünüz bu tren sizi ve hükümet yetkililerini doğrudan ülkenin kuzeyine Hamar'a götürecek.
Kral Hakon, bir kaçış trenine binerek ülkemizin uzak uçlarına gidiyoruz yani.
Hamro mecburuz kralım. Almanlar fiili işgale başlamadan önce oluşabilecek direnişleri engellemek için ilk önce sizi, ailenizi ve hükümetin önde gelen isimlerini ele geçirmek isteyeceklerdir. Şu anda sizin için en güvenli nokta Norveç'in kuzeyi olur.
Kral Hakon, sanırım haklısınız. Zorlu bir süreç bizi bekliyor olacak.
Hamro haklıydı. Almanlar Norveç'in başına kendi kukla hükümetlerini koymak istiyorlardı. Bu kukla hükümetin başına da Norveç'in faşist partisi Nasyonal Samling'in lideri Vidkun Quisling'i geçireceklerdi. Fakat bu değişikliğin gerçekleşebilmesi için öncelikle kralın var olan hükümeti feshedilip Quisling önderliğindeki yeni hükümeti ataması gerekiyordu. Nazilerin ilk işi kralı ve var olan hükümeti ele geçirip bu atamayı gerçekleştirmek olacaktı. Bu şekilde direniş başlamadan sonlandırılabilir ve yeni hükümet Nazilerin istedikleri kararları hızlıca alabilirdi. Fakat saat 7 olmuştu ve öncelikle kralı ele geçirmesi gereken Almanlar hala kralın ve hükümetin bulunduğu başkent Oslo'ya gelmemişlerdi. Alman işgali başlayalı neredeyse 2 saat olmuştu. Neredeydi bu Almanlar? Cevabı henüz kendileri de bilmiyorlardı. Talih Norveç kraliyet ailesine ve hükümete göz kırpmıştı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 30.